This is Ahval Online, meeting point of accurate news and free comment on the current affairs of Turkey. Welcome to our podcast series.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Yeni bir Ankara rüzgarında Türkiye gündemini değerlendirmek, gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayım. Bu hafta Türkiye gündemindeki en önemli olay Ankara'da gündüz saatlerinde gerçekleşen eş zamanlı 3 saldırıydı. Bu saldırılardan ilki Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Selçuk Özdağ gerçekleştirildi. 4-5 kişilik silahlı ve sopalı bir grup Selçuk Özdağ'ı cuma namazına gitmek üzere evinden çıktığı saatlerde saldırdı. Özdağ mücadele etti şoförüyle birlikte ve sonra da yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Dün bir operasyon geçirdi. Öncesinde de kafasına 17 dikiş atıldı. Bu saldırının hemen sonrasında Yeni Çağ gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu benzer şekilde evinin önünde bir saldırıya uğradı ve onun da ardından bu kez KRT televizyonu, Cumhuriyet Halk Partisi çizgisinde yayın yapan KRT televizyonu programcılarından avukat Afşin Hatipoğlu saldırıya uğradı. Bu üç saldırının da ortak noktası, bu üç ismin bir gün önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ve açıklamalarını eleştiren bir takım beyanatlarda bulunmuş olmalarıydı. Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ'la yaptığı röportajı köşesine taşımıştı. Özdağ burada Bahçeli'nin 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk olayları karşısındaki suskunluğunu, hukuk reformları ile ilgili tavrını eleştiriyordu. Diğer taraftan dediğim gibi bu üç ismin de ortak noktası bir yandan da eski MHP kökenli, Ülkü Ocaklı kökenli olmaları. Dolayısıyla bir anda saldırganlarla ilgili ilk akla gelen cephe Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları oldu. Ama saldırılarla ilgili tüm siyasi parti liderleri kınama mesajları, tepki mesajları yayınladıkları halde AKP'de uzun bir süre suskunluk hakimdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ise zaten bir tepki gelmedi. 10 saat sonra saldırılardan 10 saat sonra Cumhurbaşkanı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun bir kınama tweet'i attı. Ve AKP Grup Başkan Vekili Bülent Duran da hem geçmiş olsun dileklerini içeren hem de bu saldırıyı onaylamadıklarını ifade eden bir açıklamada bulundu. Tabii iktidar cephesinin bu saldırılar karşısında uzun süre suskun kalması, kınama yapmaması, geçmiş olsun dememesi bir anlamda bu saldırıların onaylandığı hatta desteklendiği şeklinde yorumlandı siyasi kulislerde. Çünkü daha önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta bir linç girişimi olmuştu. Orada da ne Cumhurbaşkanı'ndan bir geçmiş olsun açıklaması ne de kınama gelmişti. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti. Senin orası bizim hakimiyetimizde bir yer. Senin orada ne işin var? Senin şehit cenazesinde ne işin var? Yani bir anlamda bu saldırıya müstehaksın demeye gelecek şekilde ifadeler de bulunmuştu. Tabii şimdi şöyle bir değerlendirme yapılıyor siyasi kulislerde. Bugüne kadar işte muhalif gazeteciler, çok sayıda gazeteci daha önce de benzer saldırılara uğradı ve hepsi MHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan ve aynı zamanda eski MHP kökenli isimlerdi bunlar. Bir taraftan bu boyutu var işin ama asıl daha vahim olanı bu defa saldırının genel başkan yardımcısı seviyesinde bir siyasetçiye de yönelik olması. Dolayısıyla bugüne kadar muhaliflere, muhalif gazetecilere, siyasetçilere yönelik olarak işte sürekli terör suçlamaları veya gazetecilere yazılarından ötürü davalar, gözaltılar, tutuklamalar ile bir sistematik baskı uygulanıyordu. Şimdi bundan sonra demek ki bu iş daha ileri boyutlara varabilecek, fiziki şiddet boyutuna kadar gidebilecek. Ve bir anda tabii CHP lideri Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu saldırıların tek merkezden yönlendirilen sistematik saldırılar olduğu görüşünü dile getirdi. Ama İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 1990-1980'li yılları yaşadığını, o dönemde bile böyle namertçe girişimler olmadığını fakat Türkiye'nin yine o günlere sürüklenmek istendiğini içeren açıklamalarda bulundu. Tabii o dönemde Abdi İpekçi gibi, Çetin Emeç gibi, Uğur Mumcu gibi gazeteciler, genel yayın yönetmenleri suikastlerde öldürüldüler. İşte Necip Hablebitoğlu aynı şekilde akademisyen. Ondan önce 80 ihtilali öncesinde Muammer Aksoy gibi, Bahriye Üçok gibi profesörler, bilim insanları bu tür siyasi çekişmelerde kurban olan, hedef alınan isimlerdi, hayatlarını kaybeden isimlerdi. Türkiye'de siyasi mücadelenin, iktidar muhalefet mücadelesinin bu şekle dönüşmeye başlaması bir anda kaygıları, endişeleri de arttırdı diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selçuk Özdağ'ı aradığı duyuruldu. Özdağ kendisi açıkladı, beni telefonla aradı fakat ne olayı kınadı ne geçmiş olsun dileğinde bulundu dedi ki kendisi 3 dönem AKP'de milletvekilliği de yapmış bir isimdi. Eski Ülke Ocakları Başkanı'ydı Selçuk Özdağ. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise bu saldırının sorumlusu ve muhatabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Çünkü siyasi iktidarı tek başına o temsil ediyor. Bu bir siyasi terör saldırısıdır dedi. Faillerin derhal bulunmasını istedi. Şu ana kadar Orhan Uğuroğlu'na saldıran 4 kişi gözaltına alındı ama serbest bırakıldı. Selçuk Özdağ'a da saldıranlardan ikisinin gözaltına alındığı emniyet tarafından açıklandı. Fakat daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik birkaç saldırıda olduğu gibi henüz ortada bir iddianame daha yok. Suçlular yargı önüne çıkarılmış değil, herhangi bir yaptırıma uğramış değil. Muhtemelen bu saldırılar sonrasında da aynı tabloyu yaşayacağız diyebiliriz. Sevgili Ahval dinleyicileri. Evet, Türkiye ile Yunanistan arasında bu hafta 25 Ocak'ta uzun süren gerilimlerden sonra istikşafi görüşmeler başlıyor. Bu görüşmelerin konusu Doğu Akdeniz'de ve Ege bölgesinde, Ege Denizi'nde yaşanan gerilimler. Bu bölgede gerek Türkiye gerek Yunanistan farklı tezlere sahip. Deniz sınırları ile ilgili, münhasır ekonomik alanlarla ilgili, doğal gaz sondajları ile ilgili karşılıklı olarak birbirlerinin egemenlik haklarının ihlal edildiğini savunuyorlar. Avrupa Birliği, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin arkasında duruyor. Dolayısıyla Mart ayın zirvesinde de, Avrupa Birliği liderler zirvesinde de bu konuda Türkiye'ye yönelik yaptırımlar masada olacak. Onun öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden de benzer şekilde Yunanistan'a ve Rumlara destek açıklamaları gelmişti. Şimdi Joe Biden yönetimi göreve başladıktan sonra burada Yunanistan'ın arkası biraz daha güçlenmiş olacak değerlendirmeleri de yapılıyor. O yüzden tabii Mart ayındaki AB liderler zirvesi öncesinde bu görüşmelerin başlamasıyla iktidar bir anlamda yani bakın biz Ege'de, Doğu Akdeniz'de barıştan yanayız, müzakerelerden yanayız ama haklarımızın da gasp edilmesine izin vermeyiz. Bakın Yunanistan'la da masaya oturduk. Mızıkçılık çıkaran taraf Yunanistan diyebilmek için biraz da bu İstanbul buluşmasını kabul etti deniliyor. Dış politikada, diplomaside, koridorlarda yorumlar bu şekilde. Ama tabii hemen söyleyelim 25 Ocak'ta İstanbul'da Yunanistan ile Türkiye arasında yapılacak bu istikşafi görüşmelerden de bir sonuç çıkması ihtimali oldukça zayıf. Bir taraftan da tabii Türkiye korona salgınıyla mücadele ediyor. Aşı tartışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar Türkiye sadece Çin'den Sinovac aşısı 1,5 milyon doz getirebildi. Ve hafta içinden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan başlayarak örnek olmaları, teşvik edici olmaları gerekçesiyle aşılamalar başladı. Öncelik sağlık personelinde bugüne kadar 700 bin sağlık çalışanının aşılandığı açıklandı. Ancak topu topu elde 1,5 milyon doz aşı var. Çünkü bu aşının 28 gün arayla iki kez yapılması gerekiyor. Herhalde bir 2-3 gün sonra eldeki aşı bitecek. Şu anda iktidar kesin bir tarih vermek istemiyor. Çünkü bugüne kadar neredeyse 2 aydır işte 11 Aralık'tan itibaren aşı geldi, geliyor, başladı, başlıyor açıklamalarının çoğu tutmadı. Sonunda 1,5 milyon dozla Türkiye'ye getirmek zorunda kaldı. Şimdi işte bir 11 milyon doz aşının Mart başında gelebileceği, arkasından Çin'e 50 milyon doz aşının sipariş edildiği yönünde açıklamalar var. Fakat da bütün bu tabloyu olduğu gibi değerlendirdiğimiz zaman 83 milyon Türkiye'de tüm insanların aşılanması, koronaya karşı korunaklı hale gelebilmesi bu çerçevede biraz zor görünüyor. Bu da gerek Tabipler Odası'nın, gerek muhalefetin, akademisyenlerin tepkisine yol açıyor. İktidar neden bu konuda geç kaldı? Aşı tedarikinde niye son ana kadar beklendi eleştirileri ve tepkileri her gün yineleniyor. Şöyle bir baktığımız zaman tabii haftanın önemli olaylarından bir tanesi ekonomiydi. İşsizlik rakamları açıklandı. Sizlerle geçen hafta Ankara gündeminde paylaştığım gibi Türkiye İstatistik Kurumu yine işsizliğin azaldığını açıkladı. Tüm dünyada işsizlik korona salgınında artarken, hatta 2019 yılında Ekim dönemi itibariyle %13,4 işsizlik oranı, ki 2019'da salgın yoktu. Fabrikalar, tesisler, tatil köyleri her taraf açıktı. Restoranlar, kafeler açıktı. Buna rağmen, yani ekonomi tam kapasiteyle ayaktaydı. Buna rağmen işsizlik %13,4'tü. Fakat bu yıl sokağa çıkma yasakları, yüz binlerce işletmenin kapatılmış olmasına rağmen işsizlik azalmış. %12,7'ye düşmüş. İşsiz sayısı da 391 bin kişi azalmış. Ama işin diğer boyutu, işsizlik rakamlarında, işsizlik sigortası fonu rakamlarında görülüyor. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu kapatılan iş yerlerinde çalışanları, ücretsiz izne çıkartılanları, iş yerleri faaliyeti durdurulanları işsiz saymıyor. Çünkü bunlara işsizlik sigortası fonundan çok cüzi ödemeler yapılıyor. Kısa çalışma ödeneği, nakdi destek ödemesi adı altında ödemeler yapılıyor. O zaman bu kişiler TÜİK'in istatistiklerinde işsiz sayısı içerisinde yer almıyor. Ama bir taraftan da işsizlik sigortası fonu hızla eriyor. İlk kez 100 milyarın altına düştü. İşsizlik sigortası fonundan bu bahsettiğim adlar altında ödeme alanların sayısı da 6 milyonu aşmış durumda. Yani aslında 6 milyon gerçekten işsiz olan bir kesim var. Ama günlük 30-40 liralık işsizlik sigortası fonu ödemeleriyle bu kişiler TÜİK'in işsizlik rakamlarına yansımıyor. Diğer taraftan baktığımız zaman faiz tartışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden başlattı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu toplantısında yüksek faize karşı olduğunu, faizlerin düşürülmesi gerektiğini söyledi. Akabinde de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sercıklıoğlu bankalara çağrıda bulundu. Faizleri düşürün diye, işte pek çok işletme batacak, salgın geçtiğinde ekonomiyi ayakta tutacak şirket kalmayacak diye. Ama tabii Odalar Birliği Başkanı 2 ay önce de tam tersine görevden alınan ekonomi yönetiminin uyguladığı para ve faiz politikalarını destekleyen açıklamalar yapıyordu. Türkiye ekonomisinin şahlandığı yönündeki Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına destek veriyordu. Bu defa Merkez Bankası yeniden politika faizini yükseltmek zorunda kalınca yüksek faizden şikayetler bir daha başladı. Tabii bu da ekonomi kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan acaba Kasım ayında göreve getirdiği Naci Ağbal'ı da görevden alacak, bu faiz artışlarından hoşnut değil, yoksa yine siyasi talimatla faizler düşürülecek mi? Bu defa kurlar nasıl yerinde tutulacak? Çünkü artık kurları zapt edebilecek döviz rezervi de kalmadı Merkez Bankası'nın. Bu da bilinen bir gerçek. Ekonomide de bu sıcak gelişmeler yaşandı hafta içerisinde. Şimdi siyasetten bir iki cümleyle söz etmek istiyorum. Az önce bahsettim. Siyasetin ana gündeminde saldırılar vardı muhaliflere, muhalif gazetecilere ve siyasetçilere saldırılar vardı. Ama diğer taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP'lileri Bahçeli, Cumhur İttifakı çerçevesinde siyasi partiler ve seçim yasası değişiklikleri üzerinde çalışıyorlar. İktidara yakın gazetelere bu konuda sızan bazı bilgiler var. İşte dar bölge seçim sistemi, barajlarla ilgili bilgiler var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir dizi sosyal medya paylaşımında bulundu bu konuda. Seçim ve siyasi partiler yasalarının Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine, yani yeni hükümet modeliyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Milletvekili adayı olma, belediye başkanı adayı olma kriterlerinin yeniden belirlenerek sistemle uyumlulaştırılması gerektiğini ifade etti. Bu yönde çağrılarda bulundu. Hatta sadece Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sistemi değil, yerel yönetimler, belediye seçimleri ve muhtar seçimlerinin dahi yapılmasında uygulanan sistemler değiştirilmeli ve yeni hükümet sistemine uyumlu hale getirilmeliydi. Şimdi tabii şöyle bir baktığımız zaman 2017 Anayasa Değişikliği referandumundan sonra yani tek adam yönetimine, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine %50+1 ile Cumhurbaşkanı seçimi sistemine geçildikten sonra da hemen bir seçim ve siyasi partiler yasası değişikliğini AKP ve MHP birlikte yapmışlardı. Burada ittifak sisteminin önü açıldı, partilerin ittifak kurmasına olanak sağlandı. Zaten Cumhur İttifakı da böyle çıktı ortaya. Bunun yanı sıra güvenlik gerekçesiyle seçmenlerin, sandıkların başka yerlere taşınması imkanı getirildi. Seyyar seçim sandığı uygulamasına geçildi. Şimdi 3 sene sonra yeniden sisteme uyum için seçim ve siyasi partiler yasası hatta muhtar seçimini bile değiştirilsin diyor Bahçeli. Şimdi böyle baktığımız zaman da şu ortaya çıkıyor. Artık kamuoyu araştırmalarına, anketlere yansıdığı kadarıyla Cumhur İttifakı'nın oyları %50'nin oldukça altına inmiş durumda. Bu haliyle Cumhur İttifakı'nın iktidarı koruması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şayet aday olursa tekrar seçilmesi biraz zor görünüyor. O yüzden seçimi kazanabilecekleri bir sistemi yeniden kurgulamak istiyorlar 3 yıl aradan sonra. Bunun arayışı içindeler diye yorumlar yapılıyor ki ben de bu yorumlara katıldığımı ifade edebilirim. Şimdi önümüzdeki günlerin 26 Ocak'ta meclis açıldıktan sonra gündemi hukuk ve demokratikleşme alanında iktidarın vaat ettiği reformlar ne ölçüde gerçekleşecek, hayata geçecek, meclise gelecek mi gelmeyecek mi? Birinci başlık bu olacak. İkincisi de dediğim gibi ittifak partilerinin, Cumhur İttifakı partilerinin kendilerine tekrar bir seçim kazandıracak sistemi kurgulamak üzere meclise getirecekleri siyasi partiler ve seçim yasası değişiklikleri olacak ki bunların çok büyük tartışma yaratması bekleniyor. Çünkü asıl hedef çoğu partinin bu seçimlere girmesinin önünü kesmek. Çünkü 2018 seçimlerinde İyi Parti için bunu yapmak istediler. İyi Parti'yi seçime sokmamak istediler. Ama CHP 15 milletvekili verince 20 milletvekiliyle grup kurarak seçimlere katıldı Akşener'in partisi. Şimdi daha farklı alternatifler çıktı. AKP'nin kendi içinden kopan iki parti var. Deva ve Gelecek Partisi. Saadet Partisi'ni Cumhurbaşkanı yanına çekmeye çalışıyor ama şu ana kadar oradan umduğu olumlu yanıtı alabilmiş değil. Böyle bir arayış var. Yani bir anlamda kapı kapı gezerek Cumhur İttifakı'na katılacak parti arayışındalar. Bu olmadığı takdirde de sistemi değiştirerek seçimi kazanabilir miyiz arayışındalar. Bu da dediğim gibi ikinci önemli konu başlığı olacak önümüzdeki günlerde Türkiye siyasetinin. Sevgili Ahval dinleyicileri, benim sizlerle Ankara'dan Türkiye gündemine yönelik paylaşacaklarım şimdilik bunlar. Yeni bir Ankara rüzgarında ben Zülfikar Doğan tekrar karşınızda olacağım. Hepinize hoşça kalın diyorum.
You can follow Ahval News Online podcast series through Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts, SoundCloud, and Spreaker. All you need to know about Turkey is here for your ears, mind, and attention. Thank you for listening to our podcast.